Sayfa 416. 18. Bölüm. Haziran'ın 10'undan sonra istediğin zaman havan ve bazukaları alabilirsin. Dün Telex'le bu haber doğrulandı, dedi Alan Baker. Shannon'ın Hamburg'a gelişinin ertesi günü telefonlaşıp öğle yemeği için bir lokantada buluşmuşlardı. Hangi limandan, diye sordu Shannon.
Ploche.
Nerede?
Ploche. P-L-O-C-E yazılır ve Ploche okunur. Split ve Dubrovnik'in hemen hemen tam ortasında küçük bir liman.
Shannon düşünmeye başladı. Cenova'dayken Zemlere bütün Yugoslav kıyılarını gösteren bir harita almasını söylemişti. Ama aldığı harita yalnızca büyük limanları gösteriyor olabilirdi. Alman'ın elindeki haritada Ploche'nin olmasını ya da bu küçük limanın gösterildiği bir haritayı Brindisi'den bulmasını diledi.
Ne kadar küçük?
Çok küçük, gerçekten çok küçük. Yarım düzine iskele ve iki ambardan oluşuyor. Yugoslavlar bu limanı daha çok silah ihracında kullanırlar. Yugoslavya'dan son aldığım silahları uçakla yolladım. Çünkü deniz yoluyla olsaydı Ploche'den göndermek zorundaydım. Ama bir bakıma küçük olması daha iyi. Her zaman yanaşmak için yer bulunur, yükleme de daha çabuk olur. Üstelik orada gümrük memurları çok az olmalı. Herhalde bir görevli dışında kimse yoktur. O da hediyesini alınca mal birkaç saat içinde yüklenmiş olur.
Peki mal Ploche'den alınacak Haziran'ın 11'inde, dedi Shannon.
Alan Baker teslim gününü not etti.
Toskana işi tamam mı, diye sordu.
Hala bu işi San Andrea ile yaptırmak istiyordu. Çünkü bir arkadaşınındı. Ama daha sonra gerekli olur diye Toskana adını bir yere not etti. Shannon'ın işi bitince tekneyi satacağından emindi. Ve Baker da artık mallarını kendisi taşımak istiyordu.
Tamam, dedi Shannon. Şu anda bir İtalyan limanına doğru yol alıyor. Oradan nereye gideceğini telgraf ya da telekse bildireceğim. Senin işlerde bir mesele çıktı mı?
Baker yerinde hafifçe doğruldu. Bir tane çıktı, dedi, fiyat konusunda.
Ne gibi?
Biliyorum, toplam 14.400 dolara anlaşmıştık. Ama Yugoslavya'da son 6 ay içinde çok şey değişmiş. Kağıt üzerindeki işleri zamanında halletmek için kendime bir Yugoslav ortak bulmak zorunda kaldım. Aslında komisyoncu demek daha doğru olur.
Öyleyse, diye sordu Shannon.
Belgrad'daki büroda işlerin çabuk yürümesi için ona bir ücret ya da maaş vermek zorunda kaldım. Bürokrasi yüzünden geç kalmaktansa bu parayı gözden çıkaracağını düşünerek yaptım. Bu nedenle de onunla anlaştım. Ticaret Bakanı'nın kayınpiraderi oluyor. İşlerin hızlı yürümesi için yeni bir yöntem sayılır. Ama bugünlerde başka ne bekleyebilirsin? Balkanlar yine eski Balkanlar ama onlar da akıllanıyor.
Anlaştığımız fiyata ne kadar eklemem gerekiyor?
1000 sterlin.
Dinar mı yoksa dolar olarak mı?
Dolar olarak.
Shannon bu konu üzerinde düşündü. Doğru olabilirdi ama bu yola başvurarak Baker ondan para sızdırıyor da olabilirdi.
Eğer söylediği doğruysa Baker'a bu parayı vermemek demek, bunu onun cebinden almak olurdu. Bu da Baker'ın payına düşen parayı azaltır, bu işe olan ilgisini etkileyebilirdi. Baker'a hala ihtiyacı vardı ve Toskana Yugoslavya'dan ayrılıp İspanya'ya doğru yol almaya başlayıncaya kadar da olacaktı.
Peki, dedi, ortağın kim?
Zilya kadında biri. Şimdi orada malın Ploche'deki ambara konulmasını yönetiyor. Gemi gelince malı ambardan çıkaracak, gümrükten geçirtip Toskana'ya yükletecek.
Bu işle senin ilgileneceğini sanıyordum.
Aslında doğru söylüyorsun ama kendime bir Yugoslav'ı ortak yapmak ve ona bu görevi vermek zorunda kaldım. İnan bana Cat, yapabileceğim başka bir şey yoktu.
O halde parayı ona ben vereceğim. Üstelik seyahat çeki olarak.
Senin yerinde olsaydım aynı şeyi yapmazdım, dedi Baker.
Niçin?
Malın alıcısı Togo devleti, tamam mı? Siyah insanlar. Bir beyaz daha çıkar da patron olduğunu açık ederse onlar iyice pirelenir. Ploche'ye birlikte ya da tek başıma gidebilirim. Nasıl istersen. Ama benimle gelirsen yardımcım gibi görüneceksin. Öteki isteğine gelince, seyahat çekleri bankalarda paraya çevrilir. Üstelik Yugoslavya'da da adamın adını ve kart numarasını alırlar. Eğer çeki bozduran Yugoslav olursa birçok soruyla karşılaşır. Zilyaka kendisinin de istediği gibi nakit versek iyi olur.
Peki, yanımdaki çeklerden bir kısmını burada bozdururum. Ona dolar olarak ödeme yaparız, dedi Shannon. Ama senin paranı çek olarak vereceğim. Yanımda çok miktarda nakit para dolaştırmak istemiyorum. Özellikle Yugoslavya'da. Bu gibi şeylere karşı çok duyarlıdırlar. Güvenliğimizi tehlikeye atamam. Bir casusluk örgütü kurmaya geldiğimizi sanırlar. Bu nedenle yanımıza seyahat çeklerini alır turist gibi gideriz.
Benim için hava hoş, dedi Baker. Ne zaman gitmek istiyorsun?
Shannon saatine baktı. Ertesi gün 1 Haziran'dı. Yarından sonra dedi. Dubrovnik'e gider bir hafta güneşleniriz. Zaten dinlenmeye ihtiyacım var. İstersen sen ayın 8 ya da 9'unda gelebilirsin ama daha geç olmaz. Ben bir araba kiralarım ve ayın 10'unda Ploşe'ye gideriz. Toskana'ya o gece ya da ertesi sabah gelmesi için haber göndereceğim.
Sen önden git dedi Baker. Hamburg'da yapmam gereken işler var. Ayın 8'inde seninle buluşurum.
Sakın unutma dedi Şelen. Eğer gelmezsen ben seni aramaya gelirim ve sinirlerime hakim olacağımı da söyleyemem.
Geleceğim dedi Baker. Unutma paramın geri kalan bölümünü almak istiyorum. Bu durumda içerideyim. Bu işin olmasını en az senin kadar istiyorum.
Shannon da onun bu duyguya kapılmasını istiyordu.
Sanırım benim parayı hazırlamışsındır dedi Baker ağzına bir şeker atarken.
Shannon cebinden çıkardı. Bir tomar çekip Baker'ın burnuna doğru uzattı. Silah satıcısı gülümsedi. Masadan kalktılar ve lokantadan çıkmadan Adriyatik kıyılarında binlerce Alman'a gezi hazırlayan seyahat şirketlerinden birine telefon ettiler. Bu şirketten Yugoslav tatil kasabasının en iyi 3 otelinin adını öğrendiler.
Shannon Baker'a bu 3 otelden birinde Kate Brown adıyla kalacağını, kendisini bu otellerden arabasını söyledi.
Johann Schlinker de Baker kadar silah siparişini zamanında teslim edeceğinden emindi. Aslında Baker'ın Shannon'la iş yaptığını falan bilmiyordu. Hiç kuşkusuz bu iki adam birbirlerini biliyorlar, belki de tanışıyorlardı. Ama bir araya geldiklerine ne iş yaptıkları hakkında konuşmaları söz konusu değildi.
Yükleme Valencia limanından olacak. İspanyol yetkilileri böyle istiyor dedi Schlinker Shannon'a. Madrid'in dediğine göre Haziran'ın 16'sı ile 20'si arasında.
Yükleme için 20'sini yeğlerim dedi Shannon. Toskana 19 gecesi ya da ertesi sabah yanaşır ve yükü alır.
Güzel dedi Schlinker. Madrid'deki ortağıma bu durumu bildiririm. İşlerin taşıma ve yükleme bölümüyle o ilgileniyor. Valencia'da birinci sınıf bir taşıma acentesi var. Gümrük memurlarının hepsini tanır. Hiç mesele de çıkmaz.
Çıkmaması gerekir. Gemi zaten bir kez bekleyip zaman kaybetmek zorunda kaldı. En geç ayın 20'sinde mal yüklenirse sözümü ucu ucuna yerine getirebilirim.
Shannon'ın söyledikleri doğru değildi ama Schlinker'e böyle söylemekte bir sakınca görmedi.
Malların gemiye yüklenişini de izlemek istiyorum dedi silah satıcısına.
Schlinker dudak büktü. İzleyebilirsin ama çok uzaktan dedi. Sana engel olamam. Ama alıcılar Arap olduğuna göre kendini malın alıcısı olarak tanıtamazsın.
Gemiye de Valencia'da binmek istiyorum dedi Shannon.
Bu ondan da güç. Yükleme alanı çepeçevre parmaklıkla çevrili. İçeri girmek için izin almalısın. Gemiye binmek için de pasaport kontrolden geçmek zorundasın. Gemiye cephane yükleneceği için iskelede bir memur durur.
Eğer kaptanın bir tayfaya ihtiyacı olursa oradan bir denizci alabilir mi?
Schlinker biraz düşündü.
Sanırım. Teknenin sahibi olarak gösterilen şirketle bir ilgin var mı?
Kağıt üzerinde yok dedi Shannon.
Eğer kaptan limana varır varmaz yetkililere bir tayfasının bir önceki limanda annesinin cenazesine gitmek için indiğini ve Valencia'da tekrar gemiye bineceğini bildirirse buna itiraz edeceklerini sanmam. Ama denizci olduğunu kanıtlaman için elinde denizci kartı olması gerek. Üstelik kendi adına Bay Brown olarak.
Shannon birkaç dakika düşündü. Peki bunu ayarlarım dedi.
Schlinker cebinden çıkardığı küçük bir deftere baktı. Ayın 19 ve 20'sinde ben de Madrid'de olacağım dedi. Görülecek başka bir işim var. Mindanao otelinde kalacağım. Benimle görüşmek istersen otelden arayabilirsin. Eğer yükleme 20'sinde olursa cephaneyi taşıyacak olan konvoy 19'u gecesi İspanyol ordusunun denetimi altında yola çıkar. Eğer gemiye Valencia'da çıkmak istiyorsan bu işi konvoy gelmeden halletmelisin.
Ayın 19'unda Madrid'de olabilirim dedi Shannon. Sonra seninle birlikte konvoyun zamanında hareket edip etmediğini kontrol ederiz.
Konvoy hareket eder etmez bir arabaya atlar, ondan önce Valencia'da olur ve gemisine dönen bir denizci gibi Toskana'ya binerim.
Tamamen senin bileceğin bir iş dedi Schlinker. Beni malın 20'sinde teslim edilmesi ilgilendirir. Ben buna söz verdim. Eğer senin gemiye binmende bir aksaklık olursa bu da seni. Bu sorumluluğu yüklenemem.
Sana şunu söyleyebilirim. İspanya'dan silah yükleyen bir gemi hem gümrükçülerin hem de askerlerin denetimi altında malını alır. Eğer senin yüzünden malın yüklenmesi ya da zamanında denize açılmamız engellenirse karışmam.
Bir şey daha var. Bir gemi yükünü aldıktan sonra 6 saat içinde İspanyol limanından çıkmak zorundadır ve yükünü boşaltmadan bir daha İspanyol sularına giremez. Aynı zamanda bildirinizin de istenilen biçimde düzenlenmiş olması gerekiyor.
Olur dedi Shannon. 19'u sabah seni Madrid'de arayacağım.
Tulon'dan ayrılmadan önce Kurt Zemler postalaması için Shannon'a bir mektup vermişti. Cenova'daki acentaya rotanın biraz değiştirildiğini ve Toskana'nın Tulon'dan Morokko'ya gitmeden önce başka bir yükü almak için Brindisi'ye uğrayacağı bildiriliyordu. Zemler bu konudaki haberi Tulon'dayken aldığını, Morokko işi pek acele olmadığı için malı alacağını yazıyordu. Spinetti Maritimo şirketinin yönetim kurulu başkanı olduğu için verdiği talimat yerine getirilmeliydi. Cenova'daki acentadan Brindisi'de 7 ve 8 Haziran'da demirli kalacağını, bu nedenle gemi için bir yer ayrılmasını, ayrıca liman müdürlüğüne Toskana'ya gelecek mektupların müdürlükte bekletilmesini bildiren bir telgrafı çekmelerini istedi. Benzer bir mektubu da Shannon postaladı. Hamburg'dan gönderdiği mektubun zarfında şunlar yazılıydı. Bay Kurt Zemler, M.V. Toskana, Liman Müdürlüğü eliyle Brindisi, İtalya. Zemler'e Brindisi'den Yugoslavya'nın Adriyatik kıyısındaki Ploşe Limanı'na gitmesi gerektiğini, eğer haritada gösterilmiyorsa Korcula Adası'nın kuzeyine doğru ilerleyerek limanı bulabileceğini bildirdi. Toskana'yı 10 Haziran akşamı bu limanda bulundurması, daha önceden haber göndererek yanaşacak bir yer ayırtması da gerekiyordu. Cenova'daki acentaya bunu bildirmesine gerek yoktu. Zemler'e verdiği son talimat önemliydi. Eski kaçakçılardan olan arkadaşına İtalyan yetkililerince hazırlanmış, imzalı ve damgalı bir denizci kartı edilmesini, karttaki adın da Kate Brown olmasını istiyordu. Ayrıca yük bildirgesinde Toskana'nın hiçbir yere uğramadan Brindisi'den Valencia'ya, Valencia'dan yükü aldıktan sonra da Suriye limanı Latakia'ya gideceğini göstermesini istedi. Zemler'in istenilenleri elde edebilmesi için Brindisi'deki eski arkadaşlarından yararlanması gerekecekti. Shannon Hamburg'dan Yugoslavya'ya hareket etmeden önce bir mektupla Londra'ya Endine'e yazdı. 16 Haziran'da Endine'la Roma'da buluşmak istediğini, yanında gerekli haritaları getirmesini bildirdi. Hemen hemen aynı zamanda Toskana, Sardinya'nın kuzey ve Korsika'nın güney noktaları arasındaki Bonifacio geçidinin berrak mavi sularında seyrediyordu. Hafifçe esen rüzgar yakıcı güneşin etkisini azaltıyordu. Mark Vlaming belden yukarısı çıplak güneşleniyordu. Islak havlunun üstünde güneş yağından görünmeyen bedeniyle pembe bir su aygırını andırıyordu. Güneş gördü mü istakoz gibi kızaran Gianni Dupre, gemiye sonradan eklenmiş duvara sırtını dayamış, tentinin gölgesinde sabahtan bu yana 10. birasını içiyordu. Güverte tayfası Cipriani, geminin burnundaki parmaklığı beyaza boyarken, bir önceki gece nöbet tutan ikinci kaptan Norbiato kamerasında uyuyordu. Güvertede bulunmayanlardan birisi de makinist Grubich'ti. Makine dairesinin cehennemi sıcağında herkesin anlayamayacağı ama geminin uyum içinde Akdeniz'de ilerlemesi için gerekli olan makinenin bir bölümünü yağlıyordu. Kaptan köşkünde Zemler ve Waldenberg bir yandan bira içerken öte yandan birbirlerine eski anılarını anlatıyorlardı. Jean-Baptiste Langarotti de onlarla birlikte olmayı, Küpeşte'ye dayanıp 4 mil ötedeki ana yurdunu seyretmeyi isterdi bu güneşin altında. Ama onlardan millerce uzakta Batı Afrika'daydı. Buradaysa yağmur mevsimi başlamış, hava çok sıcak olmasına rağmen gökyüzü kurşun rengindeki bulutlarla örtülmüştü. 8 Haziran akşamı Shannon kumsaldan dönerken Alan Baker Dubrovnik'teki otele giriyordu. Cat Shannon hem daha iyi görünüyor hem de kendini daha iyi hissediyordu. Yugoslav tatil kasabasında bir hafta tam anlamıyla bir turist gibi yaşamış, her gün güneşlenip birkaç mil yüzmüştü. Biraz zayıflamış görünüyordu ama canlanmış ve güneşte iyice yanmıştı. Aynı zamanda iyimserleşmişti. Otele yerleştikten sonra Brindisi'ye bir telgraf çekerek Zemler'in limana vardığını ve Hamburg'dan gönderdiği mektubu aldığını bildirmesini istemişti. O sabah çektiği telgrafa cevap geldi. Cevapta Toskana'nın sağ salim Brindisi'ye vardığı, mektubun alındığı, istenilenlerin yerine getirildiği, Toskana'nın ayın 10'unda gece yarısı adı geçen limana varması için 9 sabaha yola çıkacağı bildiriliyordu. Shannon Baker'a da otelde bir oda ayırtmıştı. Otelin terasında içkilerini içtikten sonra Hamburglu silah satıcısına haberleri verdi. Baker başıyla onayladı ve gülümsedi. ''Çok iyi, 48 saat önce Belgrad'dan Zizek'ten telgraf aldım. Sandıklar Ploşe'ye ulaşmış ve devlet ambarına konmuş. Başına da nöbetçi dikmişler.'' Geceyi Dubrovnik'te geçirdiler. Ertesi sabah bir taksi kiralayarak 100 kilometre uzakta olan Ploşe'ye gitmek amacıyla yola çıktılar.
Altlarındaki araba sanki kemik sarsma makinesiydi. Tekerlekleri herhalde yuvarlak değil dört köşeydi. Üstelik yay yerine demir çubukluydu. Yarı yolda küçük bir kasaba olan Slano'da durdular. Kahve içip sarsılan bedenlerini dinlendirdiler. Öğle üzeri otellerine geldiler. Dörde kadar otelin terasında beklediler. Liman müdürlüğü saat dörtte açılıyordu. Limanın önü derin mavi denizdi. Güneyinde önce deniz yönüne sonra kuzeye dönerek kıyıya paralel uzanan Peliyesak adında bir yarımada vardı. Kuzeyi yarımadayla kara arasında kalan boşluğun büyük bölümü Hıvar adlı kayalık bir adayla kapanıyor, Ploşe denize küçük bir geçitle bağlanıyordu. Bir göl sayılabilecek bu limanın çevresi aşağı yukarı 30 mildi ve onda 9'u kara, onda 1'i ise denizdi. Bu nedenle Ploşe limanı yüzücüler, balıkçılar ve yelkenciler için bir cennetti. Liman müdürlüğüne doğru yürürlerken arkalarından gürültüyle gelen bir Volkswagen birkaç metre önlerinde durdu. Shannon donup kaldı. Aklına ilk gelen şey tehlikeydi. Başından beri böyle bir şeyden korkuyordu. Kağıt işinde meydana gelen küçük bir aksaklık yetkililerin mala el koymasına yol açabilir, onlar da sorgu için bir süre tutuklu kalabilirlerdi. Arabadan el sallayarak neşeyle inen adam bir polis olabilirdi. Ama Doğu ve Batı'nın totaliter rejimlerinde polislerin gülmesi yasaktı. Shannon Baker'a baktı. Baker hayatından hoşnuttu. Zilyak diye fısıldadı dudaklarını oynatmadan ve Yugoslav'a doğru ilerledi. İri yarı sevimli bir siyah ayı gibi kıllı olan adam Baker'ı kucakladı. Shannon tanıştırıldıkları zaman ilk adının Kemal olduğunu öğrenince onun Türk soyundan geldiğini düşündü. Bu işine geliyordu. Böylelerini severdi. Bürokrasiden nefret eden bu kişiler iyi savaşçı olurlardı. ''Yardımcım'' dedi Baker. El sıkışırlarken Zilyak bir şeyler mırıldandı. Shannon onun ağzından çıkan sözcüklerin Sırpça olduğunu düşündü. Baker ve Zilyak Almanca konuşarak anlaşıyorlardı. Yugoslavların çoğu Almanca konuşabilirdi. Zilyak İngilizce bilmiyordu. Zilyak'ın yardımıyla liman müdürlüğüne başvurdular ve ambarı gezmelerine izin verildi. Gümrük memuru kapıda bekleyen nöbetçiye bir şeyler söyledi ve ambara girdikleri zaman sandıkların bir köşede olduğunu gördüler. 13 sandık vardı. Birine bazukalar, iki sandığa da tam takım bir havan yerleştirilmişti. Ötekilerin içinde cephane vardı. 4 sandık 10'ar adet bazuka roketi, 6 sandıkta 300 adet havan topu, sandıkları yeni kesilmiş ağaçtan yapılmıştı. Üstlerinde sadece Toskana'nın adı ve seri numaraları vardı. Zilyak ve gümrükçü kendi dillerinde konuşuyorlar, her ikisinin de lehçesinin aynı olduğu görülüyordu. Yugoslavya'da 7 dil ve bunların sayısız lehçeleri konuşulduğu için anlaşmak güçtü. Sonunda Zilyak Baker'a döndü, yarım yamalak Almancasıyla bir şeyler söyledi. Baker cevap verdi ve Zilyak gümrük memuruna açıklamada bulundu. Gümrük memuru gülümsedi, hepsinin elini sıktıktan sonra ayrıldı. Dışarıda güneş bir balyoz gibi tepelerine indi. ''Ne konuşunuz?'' diye sordu Shannon. ''Gümrükçü Kemal'e ona verilecek bir hediye olup olmadığını sormuş.'' diye açıkladı Baker. ''Kemal de ona işlerin yolunda gitmesi ve geminin zamanında yüklenmesi halinde iyi bir hediye verileceğini söyledi.'' Shannon işlerin daha iyi yürümesi için Zilyak'ın 1000 sterlininin yarısını Baker'a vermiş, Baker da Yugoslav'ı bir yana çekerek parayı teslim etmişti. Kemal'in onlara gösterdiği yakınlık o andan itibaren daha da artmıştı. Bunu bir iki kadehle kutlamak üzere oradan ayrıldılar. Bir iki kadeh sözünü Baker etmişti. Belki Zilyak da aynı şeyleri söylerdi ama aynı anlamda değil. Mutlu Yugoslavlar asla bir iki kadehle kalmaz. Cebinde 500 sterlin bulunan Zilyak alkol derecesi yüksek bir şişe içki ve tabak tabak bademle zeytin ısmarladı. Adriyatik kıyısında güneş batarken anılarına daldı. Tito'yu destekleyenlerle birlikte Bosna tepelerinde geçen çetin günlerini anlattı. Zilyak kendinden geçmiş Dubrovnik'in gerisinde Montenegro'daki dağlarda, Herzegovina kıyısında ve Split'in kuzeyindeki Bosna'nın ormanlık bölgesinde geçen günlerini anlatırken Baker değil çevirmek anlamakta bile güçlük çekiyordu. Bir zamanlar vurulmaktan korkarak giremediği yerlere bugün hükümet üyesi olan eniştesi hesabına gittiğini de anlattı. Shannon onun Tito taraftarı olduğunu öğrenince komünist olup olmadığını sordu. Baker soruyu çevirirken Zilyak dikkatle dinliyordu. Sonra da yumruğunu göğsüne indirdi. ''Komünistim'' dedi, gözlerini açıp bir eliyle göğsüne vururken. Ama göz kırpıp başını arkaya atarak bir kahkaha patlatması ve elindeki içki bardağını ağzına götürüp sonuna kadar içmesiyle sözünün etkisini azalttı. cebindeki 500 sterlin şişkinlik yapıyordu. Shannon da güldü ve keşke bu adam da Zangaro'ya gelseydi diye geçirdi içinden. Böylesi işlerin adamıydı. Akşam yemeği yemediler ve gece yarısı Toskana'nın limana girişini seyretmek için rıhtıma gittiler. Toskana limana girmeye çalışıyordu. Bir saat sonra kendisine ayrılan iskeleye yanaştı. Geminin burnunda duran zemler bir şeyler görmeyi umarak aşağı bakıyordu. Waldenberg iskelede ikinci kaptana bir şeyler söylüyordu. Shannon'dan aldığı talimat uyarınca her isteğin zemlere yönetilmesini bildiriyor olmalıydı. Baker yanına zil yakalıp otelin yolunu tutunca Shannon sessizce iskeleye yanaştı ve gemiye çıkıp kaptanın küçük kamerasına girdi. Rıhtımda bulunanların hiçbiri bunun farkına varmadı. Zemler Waldenberg'i yanına alıp kaptan kamerasına girdi ve kapıyı kilitledi. Shannon ağır ağır Waldenberg'e Toskana'nın niçin Ploşe'ye geldiğini açıkladı. Alman kaptan anlatılanları anlıyordu. Shannon bitirene kadar yüzü anlamsız kaldı. ''Şimdiye kadar hiç silah taşımadım.'' dedi. ''Bu yükün yasal olduğunu söylüyorsun. Ne kadar yasal?'' ''Bütünüyle.'' dedi Shannon. ''Mal Belgrad'dan alındı ve kamyonla buraya getirildi. Yetkililer sandıkların içinde nelerin olduğunu çok iyi biliyorlar. Başka türlü olsaydı ihraç belgesi alamazdık. Bu belge ne sahtedir ne de rüşvetle alınmıştır. Yugoslav yasalarına tamamen uyularak edinilmiştir.'' ''Ya gideceği ülkenin yasaları?'' diye sordu Waldenberg. ''Silahlar kullanılana kadar Toskana hiçbir ülkenin kara sularına girmeyecek.'' dedi Shannon. ''Ploşe'den sonra uğrayacağımız iki liman daha var. Her iki limana da yük almak için uğrayacağız. Bir ihbar olmadıkça yük almaya yanaşan gemilerin aranmadığını bilirsin.'' ''Ama yine de arayabilirler.'' dedi Waldenberg. ''Eğer gemi aranırsa ve içinde bildirgede gösterilmeyen yük bulunursa gemiye el konur. Ben de hapsi boylarım.'' Konuştuğumuzda bana silah konusunda bir şey söylemediniz. Kara Eylül ve İra bugünlerde işi azıttığından her yerde silah arıyorlar. Yalnızca yük yüklenen limanlarda arama yapmazlar dedi Shannon. Bana silah konusunda bir şey söylenmedi diye tekrarladı Waldenberg. İngiltere'ye yasa dışı mülteciyi taşımayı kabul ettin diye çıkıştı Shannon. Ayakları İngiltere toprağına basana kadar yasa dışı sayılmazlar dedi kaptan. Ve Toskana kara sularına girmeyebilir, onlar botlarla kıyıya taşınabilirdi. Silah buna benzemez. Eğer bildirgede yazılı değilse yasa dışı sayılır. Niçin bunu bildirgeye yazmadınız? Silahların Ploşe'den Togo'ya götürüldüğünü bildirebilirsiniz. Rotamızı değiştirdiğimizi kimse kanıtlayamaz. Çünkü biz gemide silah olduğunu bildirirsek İspanyol yetkilileri Valencia'ya yanaşmamıza izin vermez. Bu durumda İspanyol karasularına bile giremeyiz. Hele daha silah almak için asla bırakmazlar. Bu nedenle bildirgede gösterilmemesi gerekiyor. Öyleyse İspanya'ya gitmeden önce en son hangi limana uğradık diye sordu Waldenberg. Brindisi'ye diye cevap verdi Shannon. Oraya yük almak için gitmiştik ama zamanında hazır değildi. Sonra şirket yetkilileri sana haber vererek Valencia'ya gitmeni ve Latakia'ya götürülecek malı almanı istediler. Elbette sen de emri yerine getirdin. Ya İspanyol polisi gemi yararsa? Aramaları için hiçbir neden yok dedi Shannon. Ama arasalar bile sandıklar güvertede değil, Karina'da olacak. Ya orada bulurlarsa o zaman kurtulma umudumuz kalmaz dedi Waldenberg. ''Bizim baskı örgütüne silah taşıdığımızı sanırlar. Ömür boyu hapiste kalırız.'' Konuşma sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Sonunda da Shannon'a 5000 sterline mal oldu. Yarısını yüklemeden önce yarısını da Valencia'dan ayrıldıktan sonra verecekti. Afrika limanında durmak için para istemiyordu. Afrika'da böyle bir sorun yoktu. ''Tayfayı yola sen sokacaksın.'' dedi Shannon. ''Olur.'' dedi Waldenberg. Bu sorun da halledilmişti. Waldenberg'in tayfaya söz geçireceğinden emindi. Otele dönünce Baker'a silahlar için 3. çeyreği de ödedi. 3600 dolardı bu. Daha sonra uyumaya çalıştı. Kolay olmuyordu. Gecenin sıcağında durmadan terliyor, gözlerinin önünden iskeledeki Toskana ile ambardaki silahlar gitmiyor, başlarına bir bela gelmesin diye dua ediyordu. Artık sonuna yaklaştığını ve bundan sonra ona kimsenin engel olamayacağını hissediyordu. Yükleme saat 7'de başladı. Güneş de oldukça yakıyordu. Sandıkların başında eli tüfekli bir gümrükçü dolanıyor, geminin yanına kadar el arabalarıyla taşınan sandıklar Toskana'nın vinciyle yükleniyordu. Sandıkların hiçbiri çok büyük değildi. Vlaming ve Cipriani bunları rahatça ambara yerleştiriyordu. 9'da yükleme işi tamamlandı. Waldenberg makiniste motorları çalıştırmasını söyledi ve tekrarlamak zorunda da kalmadı. Shannon'ın sonradan öğrendiğine göre Brindisi'den ayrılıp da ana yurduna doğru gittiklerini öğrenen Sırplı'nın beti benzi atmıştı. Yugoslav polisince arandığı açıktı. Ploşe'de kaldıkları süre içinde makine dairesinden çıkmamış, kimse de oraya inmemişti. Toskana limandan ağır ağır uzaklaşırken Shannon, Baker'a silahların son takside olan 3600 dolarla Zilyak'ın 500 sterlinini verdi. Bu arada Baker'la Kemal'in farkına varmadığı bir şey olmuştu. Sandıklar yüklendikten sonra beşinin kapağı Vlaming tarafından açılmış ve Vlaming içindekileri kontrol ettikten sonra Zemler'e, güvertede bulunan Zemler de Shannon'a tamam işaretini çakmıştı. Sandıkların içine demir de olabilirdi. Silah konusunda çok kez bu tür olaylarla karşılaşılırdı. Parayı alan Baker, Zilyak'a sanki kendi cebinden çıkıyormuş gibi 500 sterlini verdi. Yugoslav da gümrük yetkilisini akşam yemeğine davet etmeden yapamayacağını anladı. Sonra Alan Baker'la İngiliz yardımcısı sessiz sedasız kasabadan ayrıldılar. Shannon'ın 100 günlük özel takviminde 67. gündü. 100 günün sonunda Sir James'in istediği hükümet darbesini yapacaktı. Toskana bu arada denize açılmış, Kaptan Waldenberg gemiyi düzene koymaya başlamıştı. Üç tayfayı birer birer görüşmek üzere kamerasına çağırdı. Hiçbiri işin aslını bilmiyordu ama görevlerinden ayrılmak isterlerse başlarına bir kazanın gelebileceği bildirildi. Her tayfa dikkatsizliği yüzünden bir gece denize düşüp kaybolabilir, Vlaming ile Dupre bu işi rahatça halledebilirdi. Belki de bu ikisinin gemide olmasının etkisiyle hiçbiri itiraz etmedi. Waldenberg, Shannon'dan aldığı 2500 sterlinin binini üç tayfa arasında paylaştırdı. Yugoslav makinist ülkesinden ayrılmanın verdiği mutlulukla 250 sterlini cebine koydu ve hemen makine dairesine döndü. Olumlu ya da olumsuz görüşünü belirtmedi. Norbiato İspanyol hapishanelerinden korkuyordu. 600 sterlini cebine koyunca bir gün gemi sahibi olmak için böyle tehlikelere göğüs germek zorunda olduğuna karar verdi. Güverte tayfası Cipriani tehlike dolu bir teknede bulunmaktan zevk duyuyordu. 150 sterlini alınca teşekkür etti ve giderken işte hayat dediğim böyle olur diye mırıldandı. Kafası çok çalışmıyor, İspanyol hapishaneleri hakkında bir şey bilmiyordu. Bu iş de halledildikten sonra sandıkların hepsi açıldı. İçindekiler birer birer gözden geçirildi. Nayron torbalara konulduktan sonra ambarın tabanındaki birkaç levha söküldü ve silahlar dikkatle yerleştirildi. Tekrar yerlerine konan levhaların üstüne giyecek bot ve motor sandıkları yığıldı. Sonunda Zemler, Waldenberg'e kastrol yağ varillerini ambarın arka bölümüne koymalarını söyledi. Nedenini açıklayınca da Waldenberg'in sabrı taştı. Kendinden geçip söylenmeye başladı. Öyle şeyler yumurtladı ki acınacak duruma düştü. Zemler onun sinirlerini yatıştırdı ve Toscano, Otranto kanalı yoluyla İyon denizine doğru seyrederken kaptan köşkünde birlikte bira içiyorlardı. En sonunda Waldenberg gülmeye başladı. ''Schmeisser ha?'' dedi. ''Kahrolası Schmeisser'ler. Yahu çoktandır bu silahın dünyada adı duyulmuyor.'' ''Evet ama yine duyulacak.'' dedi Zemler. Waldenberg hevesli görünüyordu. ''Biliyor musun?'' dedi. ''Keşke ben de sizinle birlikte karaya çıkıp hengameye katılsam.''